Ayrım 4.
Yolun bundan ötesini kendim kolayca bulabileceğimi söyledi. Vedalaşmamız birer baş selamından ibaret kaldı. Sonra ben tek başıma yürümeye başladım. Kapıcı kulübesi henüz boş olduğu için sadece kendime güvenerek ilerlemek zorundaydım. Bahçe kapısıyla Gerinç arasındaki uzaklık 3 kilometredir ama ağaçlar arasında ikide bir yolumu şaşırarak bazen de çeneme kadar sulara gömülerek bu uzaklığı 6 kilometreye çıkardım sanıyorum. Her neyse ben eve girdiğim zaman saatte 12'yi vurdu. Bu da uğultulu tepelerden eve kadar olan yolun her kilometresine bir saat düştüğünü gösteriyordu. Bizim kahya kadınla yardımcıları beni karşılamaya koşuştular. Bir yandan da benden iyice umudu kestiklerini anlatıyorlardı. Herkes o gece donduğumu sandığı için ölümü aramak üzere nasıl yola çıkacaklarını düşünmeye başladıklarını bir ağızdan söylüyorlardı. Donmadan geldiğimi gördükleri için biraz sakin olmaları gerektiğini anlattım. İliklerime kadar ıslanıp üşümüştüm. Yukarı kata zorla çıktım. Kuru elbiseler giydikten sonra da ısınmak için yarım saat kadar aşağı yukarı gezindim. Daha sonra da sudan çıkmış bir kedi yavrusu kadar halsiz, hatta hizmetçinin beni kendime getirebilmek için hazırladığı dumanı üstünde kahveden, güldür güldür yanan ateşten bile zevk alamayacak kadar bitkin bir halde çalışma odama çekildim. 4. Bizler ne değersiz, fırıldak gibi döner insanlarız. Her türlü toplum bağlantılarından uzak kalmayı kararlaştıran ben, istesem de böyle bağlar kurmama imkan olmayan bir yere geldiğim için Tanrı'ya şükreden ben, zavallı sefil yaratık, yalnızlıkla, sinir bozukluğuyla ancak akşamın alacakaranlığına kadar mücadele edebildim. Ondan sonra da teslim bayrağını çekerek akşam yemeğimi getiren Bayan Dean'i karşıma oturttum. Yemeğimi yedim, içimden de inşallah iyi bir dedikoducudur da ilgimi çekecek şeyler anlatır, beni oyalar ya da ninni gibi uykumu getirecek şeyler söyler diye dua ediyordum. Epeyden beri buradasınız değil mi diye söze başladım. 16 yıldır burada olduğunuzu söylememiş miydiniz? 18 yıldır buradayım efendim. Hanım evlendiği zaman ona yardım etmek için geldim. O öldükten sonra da evin işlerine bakmam için bey beni alıkoydu. Ya demek öyle. Bir sessizlik oldu. Kendisini ilgilendiren meselelerden söz etmedikçe dedikodu yapmaktan hoşlanmayan bir tip olmasından korkuyordum. Onu ilgilendiren meseleler de benim için bir kıyamet ifade etmeyecekti. Fakat elleri dizlerinin üzerinde pembe yüzünü bir düşünce bulutu kaplamış, bir süre beni süzdükten sonra konuştu. O zamandan beri devir çok değişti. Evet dedim, herhalde siz de birçok değişikliklere şahit olmuşsunuzdur. Evet, ayrıca bir sürü de karışıklığa şahit oldum. Kendi kendime o konuşmayı ev sahibimin ailesine getireceğim diye düşündüm. Başlangıç için çok iyi bir konuydu bu. Şu genç güzel dulun hikayesini de öğrenmek isterdim. Acaba buraların yerlisi miydi? Yoksa daha büyük bir ihtimalle kimin nesi olduğu belirsiz hoppanın birisi miydi? Bunları anlamak niyetiyle Bayan Dean'e Heathcliff'in Trash Cross Garage'ı neden kiraya verip kendisinden daha kötü şartlar içinde yaşamaya razı olduğunu sordum. Malikaneyi gerektiği şekilde çekip çevirmeye yetecek kadar parası mı yok dedim. Para mı dediniz? Onun ne kadar parası olduğunu hiç kimse bilmiyor. Her yılda parasının miktarı artıyor. Evet evet, o buradan çok daha güzel bir evde rahatça yaşayabilecek kadar zengin. Fakat nasıl diyeyim, biraz eli sıkıdır. Trash Cross Garage'a iyi bir kiracı buldu mu da birkaç yüz sterlin daha fazla para kazanmak için hiç düşünmeden kiraya verir. İnsanların böyle açgözlü, hele yeryüzünde kimi kimsesi olmayan insanların bu derece açgözlü olmaları pek garip. Bir oğlu varmış galiba. Evet, vardı ama öldü. Bu genç hanım yani Bayan Heathcliff de onun dul kalan eşi mi? Evet. Onun yeri yurdu neresi? O mu? Benim ölen efendimin kızıdır. Genç kızlık adı Catherine Linton'dı. Zavallı yavrucağı ben büyüttüm. Bay Heathcliff de buraya taşınsa gene beraber olurduk. Hayretle, ne? Catherine Linton mı? Diye bağırdım. Fakat bir dakika düşününce onun gördüğüm hayalet Catherine olmadığını anladım. Demek benden önce burada oturan beyin soyadı Linton'dı diye devam ettim. Öyleydi. Peki Bay Heathcliff'in evinde oturan şu Earnshaw, Harriton Earnshaw kim? İkisi akraba mı oluyor? Hayır, o ölen Bayan Linton'ın yeğenidir. Öyleyse genç hanımla da kardeş çocuğu oluyorlar, öyle mi? Evet, hanım da kocasıyla kardeş çocuğu olurdu. Biri annesinin tarafından, öbürü de babası tarafından. Heathcliff Bay Linton'ın kız kardeşiyle evlendi. Uğultulu tepelerdeki evin kapısının üzerinde Earnshaw yazılı. Eski bir aile mi bunlar? Hem de çok eski efendim. Harriton da bu ailenin son ferdi. Nasıl ki Cat'imiz de bizim, yani Linton'ların son ferdi. Uğultulu tepelere hiç gittiniz mi? Bunu sorduğum için özür dilerim ama Cat'inin nasıl olduğunu merak ediyorum da. Bayan Heathcliff mi? Çok iyi görünüyor. Çok da güzel. Fakat bana sorarsan pek de mutlu değil gibi. Vah yavrucak, buna hiç şaşmam. Beyi nasıl buldunuz? Biraz kaba bir adam, Bayan Dean. Öyledir değil mi? Testere ucu gibi kaba, kaya gibi de serttir. Onunla ne kadar az düşüp kalkarsanız o kadar iyi olur. Hayatında pek çok inişlerin, yokuşların bulunması onu bu derece kaba bir adam yapmış olmalı. Geçmişi hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Onun hayatı Google kuşunun hayatına benzer efendim. Nerede doğduğu, anasının babasının kim olduğu, başlangıçta nasıl para kazandığı bir yana geri kalan her şeyini bilirim. Zavallı Harriton'da tüyü bitmeden yuvadan atılan son leylek yavrusundan farksızdır. Tarihsiz çocuğun nasıl insafsızca dolandırıldığını bu dolaylarda kendisinden başka bilmeyen yoktur. Doğrusu Bayan Dean, bana komşularım hakkında biraz bilgi vermekle büyük bir iyilikte bulunmuş olacaksın. Şimdi yatağa girersem dinlenebileceğimi hiç sanmıyorum. Onun için şöyle bir saat kadar otur da gevezelik edelim. Aa, hay hay efendim, yalnız gidip dikişimi alayım, ondan sonra istediğiniz kadar otururum. Ama siz üşütmüşsünüz, titrediğinizi gördüm, biraz lapa yemelisiniz, iyi gelir. İyi yürekli kadın telaşla gitti. Ben de ocak başına biraz daha yaklaştım. Başım yanıyor, vücudumun geri kalan yerleri üşüyordu. Üstelik bütün sinirlerim gerilmiş, budalaca dinlenebilecek kadar heyecanlanmıştım. Bu ise beni rahatsız etmiyordu ama bugünün, dünün olaylarının üzerinde ciddi bir etki yaratmasından korkuyordum. Kadın çok geçmeden dumanları tüten bir kaseyle bir de dikiş sepetiyle geldi. Kaseyi ocağın üzerine koyduktan sonra iskemlesini çekip oturdu. Beni bu derece arkadaş canlısı bulmaktan pek memnun olduğu belliydi. Hikayesine başlaması için yeni bir davet beklemeden anlatmaya koyuldu. Ben buraya gelmeden önce hemen her günüm uğultulu tepelerde geçerdi. Çünkü annem Harriton'un babası olan Bay Hindley Earnshaw'un dadılığını yapmıştı. Ben de çocuklarla oynamaya alışkındım. Getir götür işlerine de bakar, hasat işlerine yardım ederdim. Her zaman kim ne isterse yapmaya hazır, çiftlikte dolanır dururdum. Güzel bir yaz sabahı, hiç unutmam hasat yeni başlamıştı. Bay Earnshaw yani Büyük Bey aşağıya indi. Yol kıyafeti giymişti. Joseph'e o gün yapılması gereken işleri sıraladıktan sonra bize yani Hindley'e, Cathy'ye, bana döndü. Ben de onlarla beraber yulaf lapası yiyordum, oğluna seslendi. Ey oğul, ben bugün Liverpool'a gidiyorum. Sana ne getireyim? Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Yalnız küçük bir şey olsun. Çünkü oraya yürüyerek gidip geleceğim. Gidişte gelişte 100 kilometre. Yani bir hayli uzun yol. Hindley bir keman istedi. Bey sonra da Cathy'ye ne istediğini sordu. Kız o zaman daha 6 yaşında bile yoktu. Ama ahırdaki atların hepsine binebilirdi. O da bir kırbaç istedi. Bey beni de unutmamıştı çünkü ara sıra çok sert görünmesine rağmen iyi kalpli bir adamdı. Bana da bir cep dolusu elma ile armut getirmeyi vaat etti. Çocuklarıyla öpüşüp vedalaştıktan sonra yola çıktı. Onun yokluğu pek uzun gelmişti. Yolculuk 3 gün sürecekti. Cathy'cik durmadan babasının ne zaman döneceğini soruyordu. Bayan Earnshaw onun 3. günün akşamı yemek vaktinde eve geleceğini hesaplamıştı. Onun için de yemek saatini geciktirdikçe geciktiriyordu. Bey görünürlerde yoktu. Nihayet çocuklar da boyuna bahçe kapısına koşmaktan usanmışlardı. Derken hava karardı. Hanım onları yatağa yatırmak istedi ama onlar biraz daha oturmak için acıklı acıklı yalvardılar. Saat 11'e doğru kapının kolu yavaşça kalktı. Bey içeri girdi. Kendini hemen bir koltuğa attı. Hem gülüyor hem de inildiyordu. Ev halkına da neredeyse ölecek duruma geldiğini, bunun için ondan uzak durmalarını söyledi. Bir daha da kendisine 3 ülkeyi birden bağışlayacak olsalar bile böyle bir yürüyüşe katlanamayacağını söylüyor, sonunda ölüme gidecek olduktan sonra ne değeri var diyordu. Sonra kollarına sarılı olarak tuttuğu paltosunu açarak ''Şuraya bak hanım'' dedi. Ben ömrümde böyle bir şey görmemiştim. Gerçi şeytanın ininden çıkmış gibi kapkara bir şey ama sen onu Tanrı'nın bir hediyesi olarak kabul etmelisin. Hepimiz çevresine toplandık. Ben Kit'in başının üstünden baktıkça yürüyecek, konuşacak kadar büyük, üstü başı lime lime olmuş, kara saçlı pis bir çocuk gördüm. Yüzü de onun Catherine'den daha büyük olduğunu gösteriyordu ama ayaküstü bırakılınca etrafına şaşkın şaşkın bakındı. Hiçbirimizin anlamadığı bir şeyler mırıldandı durdu. Ben korkmuştum. Bayan Earnshaw da onu kapı dışarı etmeye hazırdı. Parladı da. Kendi çocuklarının bakımı, büyütülmesi yetmiyormuş gibi bir de bu çingene piçini eve getirmenin alemi var mıydı? Bey bu çocuğu ne yapacaktı? Yoksa aklını mı oynatmıştı? Bey meseleyi anlatmaya çalıştı ama yorgunluktan yarı ölü gibiydi. Hanımın bağırıp çağırmaları arasında beyin anlattıklarından öğrendiğime göre çocuk evsiz barksızmış. Açlıktan ölmek üzere Liverpool sokaklarında dolaşıyormuş. Bey onun kime ait olduğunu araştırmış ama kimsenin sahip çıkmadığını görmüş. Parası da vakti de kıt olduğu için oralarda boş yere masraf etmektense yanına alıp evine getirmeyi düşünmüş. Çünkü orada bırakmamaya bir kere karar vermiş. Sonunda bizim hanım bir iki söylendikten sonra yatıştı. Bay Earnshaw da bana çocuğu bir güzel yıkamamı, temiz üst baş verip çocukların yanına yatırmamı söyledi. Hindley ile Kitty ortalık yatışıncaya kadar olup bitenleri seyredip söylenilenleri dinlemekle yetinmişlerdi. Sonra ikisi de babalarının vaat ettiği hediyeleri aramak üzere ceplerini karıştırmaya başladılar. Hindley 14 yaşında kocaman bir oğlandı ama babasının paltosunun arasından bir kemanın kırık dökük parçalarını çıkarınca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kitty de babasının bu yabancı çocukla uğraşayım derken kırbacı düşürüp kaybettiğini öğrenince çocuğa sırıttıktan sonra yüzüne tükürdü. Katlandığı bu zahmetlere karşılık da kibar davranmasını öğrenmek için babasından bir güzel tokat yedi. Çocuklar yeni geleni değil yataklarına almak, odalarına bile sokmak istemediler. Ben de başka bir çıkar yol bulamadığım için çocuğu merdiven başına bırakıverdim. Ertesi sabah çekip gitmiş olduğunu görürüz diye umuyordum. Tesadüfen mi yoksa beyin sesini duyduğu için mi orasını bilemeyeceğim, çocuk Bay Earnshaw'un kapısına gelmiş. Bey de dışarı çıkarak onu orada bulmuş. Çocuğun oraya nasıl gittiği araştırıldı. Herkes sorguya çekildi. Ben de suçumu itiraf etmek zorunda kaldım. Korkaklığımdan, insaniyetsizliğimden dolayı evden dışarı kovuldum. İşte Heathcliff'in aile içine ilk girişi böyle oldu. Kovulmamı süresiz sürgün cezası olarak kabul etmediğim için birkaç gün sonra eve dönmüştüm. Çocuğa Heathcliff adını verdiklerini öğrendim. Bu bebekken ölen oğullarının adıydı. O zamandan beri de çocuğun hem adı hem de soyadı olarak kaldı. Kitty ile çocuk artık pek sıkı fıkı dost olmuşlardı. Hindley ise ondan nefret ediyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de nefret ediyordum. İkimiz de fırsat buldukça canını yakıyorduk. Çünkü ben yaptıklarımın haksızlık olduğunu akıl edemiyordum. Hanım da ona karşı haksız davranıldığını gördüğü zamanlar onu korumak için bir tek söz bile söylemiyordu. Somurtkan, sabırlı bir çocuğa benziyordu. Belki de kötü muamele görmeye alışmıştı. Hindley'in tokatlarına gözlerini kırpmadan, bir damla gözyaşı akıtmadan dayanırdı. Benim çimdiklemelerime de sanki kimsenin suçu olmadan kazara kendi canını yakmış gibi gözlerini kapayıp bir kere içini çekerek katlanırdı. İhtiyar Bay Earnshaw kendi deyimiyle bu zavallı babasız çocuğa oğlunun işkence ettiğini, onun da her şeye dayandığını öğrenince deliye döndü. Heathcliff'e karşı garip bir düşkünlüğü vardı. Onun her söylediğine de inanırdı. Şunu da söyleyeyim ki çocuk az konuşurdu ama çoğunlukla da doğruyu söylerdi. Bey onu Kitty'den daha çok severdi. Hoş, Kitty de babasının gözdesi olamayacak derecede yaramaz, inatçı bir kızdı ya. Böylece Heathcliff daha başlangıçta evin içine bir tatsızlık getirmişti. 2 yıl sonra Bayan Earnshaw ölünce evin oğlu babasını bir arkadaş gibi değil bir zorba gibi, Heathcliff'i de onun baba sevgisinden yoksun bırakıp onun yerini almaya çalışan biri olarak görmeye başlamış, uğradığı haksızlıkları düşüne düşüne de huysuz bir insan olup çıkmıştı. Ben bir süre ona hak verdim ama çocukların hepsi kızamağa yakalanıp da onların her şeyiyle benim ilgilenmem gerekince fikrim değişti. Heathcliff'in durumu çok tehlikeliydi. Hastalığının en ağır zamanlarında benim başımdan ayrılmamamı istedi. Ona büyük bir iyilikte bulunduğumu sanıyor, bu şekilde davranmamın görevim olduğunu aklına bile getirmiyordu besbelli. Her neyse şunu da söyleyeyim, bakıma muhtaç hasta çocukların en uslusu, en söz dinleyeni oydu. Onunla ötekiler arasındaki fark beni daha tarafsız davranmaya zorladı. Kate ile abisi beni müthiş yoruyordu. Öbürü ise uysal yaratılmış olmaktan çok sert yaratılışlı olduğu için kuzu gibi sesini çıkarmadan yatıyordu. Hastalığı yendi. Doktor bunun büyük ölçüde benim sayemde olduğunu söylüyor. Hasta bakıcılığımı övüyordu. Bu sözler beni çok sevindirdi. Sayesinde iltifat kazandığım çocuğa karşı da içimde bir yakınlık duymaya başladım. Böylece Hindley son müttefikini de kaybetmiş oluyordu. Yalnız ben gene de Heathcliff'e fazla düşkün değildim. Çoğu kere efendimin bu hiçbir zaman minnet duygusu beslemeyen somurtkan çocuğa neden bu derece değer verdiğini de akıl erdiremezdim. Kurtarıcısına karşı saygısız davranmazdı, sadece duygusuzdu. Yalnız beyin kalbindeki yerini de bir sözle bütün ev halkının onun istediğini yapmak için seferber olacağını da pekala bilirdi. Bir keresinde Bay Earnshaw'un kasaba panayırından bir çift tay satın alıp her birine oğlanlara hediye ettiğini hatırlarım. Heathcliff hayvanların en güzelini seçmişti ama çok geçmeden tayı topallamaya başlayınca Hindley'e ''Tayını benimkiyle değiştireceksin.'' demişti. ''Benimki hoşuma gitmiyor. Dediğimi yapmazsan bu hafta içinde beni 3 kere kırbaçladığını babana anlatır, kolumun omzuma kadar nasıl çürüdüğünü gösteririm.'' Hindley oğlana dilini çıkardı. Sonra kulaklarına birer tokat patlattı. Heathcliff verandaya doğru koşarken bunlar ahırda oluyordu. Bu işi hemen yapmalısın diyordu. Yapmak zorundasın da. Bu tokatları da anlatırsam onlara da faizleriyle ödersin. Hindley onu patates, tahıl gibi şeyler tartarken kullanılan demir ağırlıkla tehdit ederek defol köpek diye haykırdı. Heathcliff yerinden kıpırdamadan atsana dedi. Ben de babana o öldükten sonra beni kapı dışarı edeceğini nasıl böbürlene böbürlene anlattığını açıklayıvereyim de hemen seni kovuversin. Hindley demiri fırlattı. Heathcliff'i tam göğsünden vurup yere yıktı. Ama oğlan hemen sendeleye sendeleye gene doğruldu. Soluğu kesilmiş, yüzü bembeyaz olmuştu. Ben önlemeseydim o halde doğruca efendisine gidecek, durumuna kimin sebep olduğunu anlatıp öcünü alacaktı. Hindley öyleyse al tayım için gene dedi. Dilerim Allah'tan bu hayvana biner de kafanı kırarsın. Al da Allah belanı versin dilenci herif. Babama da yaltaklan, nesi var nesi yoksa al. Sonra da şeytanın art bacağı olduğunu göster ona. İşte o zaman senin ne mal olduğunu anlasın da beynini dağıtsın. Heathcliff tayı kendi bölmesine götürmek için çözmeye gitmişti. Hindley sözlerini bitirdiği sırada tayın arkasından geçiyordu. Hindley onu bir itişte ayaklarının dibine yuvarladı. Umduğunun gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmadan olanca gücüyle koşup oradan uzaklaştı. Ben ise çocuğun kendini toplayıp soğukkanlılıkla eğerleri değiştirmeye, daha başka işler yapmaya koyulmasına, sonra da eve girmeden önce yediği darbenin yarattığı bulantıyı geçirmek için bir kuru ot yığınının üzerine oturmasına şaşmıştım. Yara berelerinin suçunu ata yüklemeye onu kolayca razı ettim. O istediğine kavuşmuştu ya, bundan sonra ne denirse denilsin umrunda değildi. Bu gibi olaylardan o kadar az şikayet ederdi ki onun gerçekten kinci olmadığına inanmaya başlamıştım. Ama siz de göreceksiniz ya, bu konuda tam manasıyla aldandım. 5. Zamanla Bay Earnshaw çökmeye başladı. Aslında çok hareketli, sağlam bir adamdı ama birdenbire takati kesilivermişti. Ocak başında oturmaya zorlanınca da pek huysuz bir insan olup çıktı. Bir hiç yüzünden sinirleniyor, sözlerinin dinlenmediğinden biraz kuşkulansa küplere biniyordu. Bu hırçınlığı gözdesine birisi tesir etmek ya da onu hükmü altına almak istediği zamanlar daha da artıyordu. Onun haberi olmadan bir kelime söylenecek diye ödü kopuyor, kıskançlıktan kıvranıyordu. Heathcliff'i seviyor diye herkesin çocuktan nefret ettiği, ona bir kötülük yapmak istediği fikri de nasılsa zihnine saplanmış kalmıştı. Yalnız bu da çocuğun aleyhine olmuştu çünkü aramızdaki yufka yürekliler beyi üzmemek için çocuğa yakınlık gösteriyorlardı. Bu yakınlık gösterisi de çocuğun şımarmasına, böbürlenmesine yol açıyordu. Fakat gene de başka çare yoktu. 2-3 kere babası yanındayken Hindley'in oğlanı azarlamaya kalkması ihtiyar adamı müthiş öfkelendirmişti. Oğlunu dövmek için bastonunu eline almış, vuramayınca da öfkeden tir tir titremişti. Nihayet bizim köy papazı, o zamanlar küçük Lintonlarla ön şovlara öğretmenlik edip kendi toprağını sürerek geçimini sağlayan bir papazımız vardı, delikanlının koleje gönderilmesini tavsiye etti. Bay Earnshaw da istemeye istemeye razı oldu. Hindley işe yaramazın biridir demişti. Nereye giderse gitsin adam olmaz. Artık rahata kavuşacağımızı canı gönülden umuyordum. Bey'in iyi niyetleri yüzünden fenalık gördüğünü düşünmek bana azap veriyordu. Onun sırf ev halkı arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden çöktüğünü, hastalandığını düşünüyordum. O da bunu böyle biliyordu. Gerçekte ise hastalık onun çökmekte olan gövdesindeydi. İki kişi, Bayan Cathy ile Uşak Joseph olmasaydı, her şey bir yana, biz gene iyi kötü geçinir giderdik. Uşağı orada görmüşsünüzdür sanırım. O günlerde, şimdi de öyledir ya, sadece kendisinin doğru düşündüğüne inanan, İncil'i kendine uydurmak için altını üstüne getiren, kötülüklerin hepsini komşularına bırakmak isteyen çekilmez bir softaydı. Vaiz verme huyu ile sözüm ona dindarca konuşmalarıyla Bay Earnshaw'a büyük ölçüde tesir etmeyi başarmıştı. Bey kuvvetten düştükçe Joseph'in sözü geçerliliği de artıyordu. Hiç insaf etmeden ona ruhunun selameti konusunda çocuklarına sert muamele etmesi gerektiği hususunda durmadan konuşuyordu. Onu Hindley'in bir günahkar olduğuna da inandırmaya çalışıyor, ihtiyarın bu konudaki düşüncelerini körüklüyordu. Her gece aralık vermeden uzun uzun Heathcliff ile Catherine'i kötüleyici hikayeler anlatmaktan geri kalmıyordu. Ama bu arada kabahatin daima Catherine'de olduğunu ima ederek Earnshaw'un duygularını kollamayı da unutmuyordu. Doğrusu ya kızın da öyle halleri vardı ki bunları hiçbir çocukta görmemişimdir. Günde belki 50 kere hatta daha bile fazla hepimizin sabrını taşırırdı. Aşağıya indiği saatten yatağına yatmak için yukarı çıktığı saate kadar bir muzurluk yapacak diye bir saniye olsun içimiz rahat etmezdi. Daima neşeliydi, durmadan konuşur, şarkı söyler, güler, onun neşesine katılmayanlara çatardı. Vahşi, ele avuca sığmaz bir şeytandı. Yalnız bu dolaylarda görülmedik derecede güzel gözleri, tatlı bir gülümseyişi, kıvrak yürüyüşü vardı. Zaten ben onun kötülük yapmak istemediğine inanıyorum. Çünkü ne zaman sizi hüngür hüngür ağlatmış olsa yanınızdan ayrılmaz. Kendisini rahata kavuşturmak için susmaya bizi zorlardı. Heathcliff'e de haddinden fazla düşkündü. Ona verebileceğimiz en büyük ceza Heathcliff'ten ayrı tutmaktı. Öyleyken gene de içimizde bu oğlan yüzünden en fazla azar işiten de oydu. Oyun oynarken evin küçük hanımı olmaktan pek hoşlanırdı. Arkadaşlarına sebepli sebepsiz tokatlar atar, emirler yağdırırdı. Bana da öyle yapıyordu ama dayağa da emre de dayanamayacağımı anlamıştı. Bunu kendisine de açıkça söylemiştim. Bay Earnshaw çocukların şakalarından anlamazdı. Onlara karşı daima çok sert, çok ciddi davranırdı. Catherine ise babasının hastalık zamanında öncekinden çok daha öfkeli, sabırsız olmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Babanın öfkeli çıkışmaları çocuğun onu daha fazla kızdırmak istemesine yol açar. Cathy bundan bambaşka bir zevk duyardı. Hepimizin birden ona çatması kadar hoşuna giden bir şey de yoktu diyebilirim. Korkusuz bakışlarıyla hepimize meydan okur, cevap yetiştirirdi.